Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz programımızda hatırlayacağınız üzere Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Yaşar hocamızla kahvehaneler üzerine, Osmanlı'da kahvehaneler üzerine konuşmuştuk. Bu haftada aslında o programın devamı niteliğinde, belki de mütemmim cüzü niteliğinde bir programla huzurlarınızdayız. Bu hafta inşallah kendisiyle beraber çarşılar ve hanlar konusunu masaya yatıracağız. Değerli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan ile birlikte. Ahmet hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Ebu Bekir hocam size hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Ben de Ahmet Bey'e hoş geldiniz diyorum ve hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi çarşılar ve hanlar konusunu konuşacağız, değerlendireceğiz. Şuradan başlayalım. Yani her programda olduğu gibi her konunun ilk sorusu böyle başlıyor. Han kelimesinden ne anlamalıyız hocam? Han ne demektir?
Malumunuz yani han kelimesi gündelik hayatımızın önemli kavramlarından birisi. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar tarihi Yarımada'ya gittikleri vakit Eminönü çevresine gittiklerinde hanlarla çok sayıda han tipi yapılarla karşılaşabilirler. Hatta bu kavram başka bölgelerdeki yapılar için de kullanılır bir durumda. Biz aslında iki kavramı yan yana karşılaştırarak başlayalım isterseniz han kavramını tanımlamaya. Hanla
Buyursunlar.
kervansaray çoğu zaman iç içe geçen kavramlardır. Ama genel itibariyle baktığımız vakit kervansarayların menzillerde ve şehirler arası yerlerde bulunan yapılar olduğunu, hanların ise daha çok şehir merkezlerinde yer aldığını biliyoruz. Aslında İstanbul özelinde baktığımızda 15. 16. 17. yüzyıllarda da bu kervansaray ismiyle karşılaşıyoruz ama 18. yüzyıldan itibaren şehir içindeki bu ticari mekanlar için kervansaray ismini pek görmüyoruz. Sonrasında han kelimesiyle yüz yüzeyiz. Peki bir han dediğimiz şeyi nasıl tanımlayabiliriz? Belki şehir içi hanlarını kısaca şöyle bir şekilde tanımlama imkanımız olabilir. Tüccarların, askerlerin, seyyahların ve şehir sakinlerinin ticaret, konaklama, eğlenme ve adres belirleme amacıyla kullandıkları hemen herkese açık yarı kamusal, yarı mahrem şehir mekanları olarak tanımlayabiliriz. Bu tabii çok genel bir ifade oldu. Yani bir anlamda yani özellikle ticari bölgelerde çeşitli işlevleri olan depolama, ticari faaliyetlerin yapıldığı, konaklama amacıyla kullanılan çok sayıda odası bulunan, bazen birkaç katlı olan yapıları biz han olarak tanımlayabiliriz aslında.
Evet.
Burada aslında şu aklımıza geliyor. Kervansaraylar daha çok şehirler arası ticaret rotaları üzerinde. Dolayısıyla yanlış söylersem Ahmet Hocam siz de lütfen tamamlayınız. Daha çok şehir ve mesken alanlarının dışında ve biraz daha belki bulunduğu ortam hasebiyle de daha kale görünümünde, daha korunaklı yapılar iken bizim belki de bugün bahsedeceğimiz hanlar daha çok dışarıyla bağlantısı artmış bir kurumdan, bir mimariden bahsediyoruz aslında, öyle değil mi?
Evet, bence çok güzel bir tabir kullandınız. Yani kale gibi adeta kervansaraylar. Çünkü şehir merkezlerinde değil, daha çok menzillerde ya da yollarda inşa edilmişler Selçuklu kervansarayları. Yoksa güvenlik çok çok önemli. Ama şehir içine geldiğimiz vakit bu kadar bir kaleyi andıran bir yapı olması gerekmiyor. Aslında bazı hanlar bu özellikleri göstermiş olsa bile en nihayetinde bir şehir içindeki güvenlik de şehirler arası güvenliğin aynı olmadığını rahatlıkla tahmin edebiliriz. Bu çok temel bir ayrım aslında her ikisi açısından da.
Ben şeyi söylemek istiyorum. Programdan önce İslam Ansiklopedisi'ndeki han maddesini okuyayım istedim. Direkt kervansaray maddesine yönlendiriyor. Aslında kervansaray deyince biz daha çok belki de Selçuklu Anadolu'su aklımıza geliyor. Bir de böyle tarihi filmlerden vesaire izlediğimiz kadarıyla kervansaray deyince işte Tatarların bulunduğu, yedek atların bulunduğu, işte insanların at değiştirip dinlenip geçici bir süreyle konaklayıp durdukları yer akla geliyor. Oysa bugün İstanbul'da şehir içindeki hanlar, özellikle Eminönü civarındaki hanlarda bu tür herhalde hizmetler çok daha sınırlıydı. Yani yedek atların ya da Tatar hizmetlerinin vesaire herhalde çok yaygın olduğu söylenemez gibime geliyor.
Aslında İstanbul üzerinde çok çeşitli han tipleri var. Mesela hatta yaptığım çalışmaların birinde böyle bir han tahririyle karşılaşmıştım. Erken 19. yüzyıla ait. 593 tane handan bahsediyordu. Bunun 418'ini han olarak, 175'ini de bekar odası olarak kaydetmişlerdi defterde. Bu 418 han, yani İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, yaklaşık 400 bin insanın yaşadığı İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yer alıyordu. Bunlar irili ufaklı, mesela bir odalı handan 248 odalı hana kadar büyüklükleri olan han yapılarıydı. Ve çok çeşitli fonksiyonları var. Yani mesela bir büyük yeni hanı düşündüğümüz vakit, işte Sultan 3. Mustafa'nın 1763 tarihinde Çakmakçılar Yokuşu'nda yaptırmış olduğu büyük yeni han, daha çok sarraf esnafının bulunduğu bir ticaret hanı fonksiyonu görürken, işte Fatih'teki Şekerci Hanı daha çok konaklama hizmeti görmektedir. Mesela büyük yeni handa bir ahır var ama atların pek olduğunu zannetmiyorum. Ama karşısındaki büyük valide hanın 3. avlusu daha çok ahır gibi kullanılan bir fonksiyon üstlenmiş oluyor. Aslında çok renkli bir yelpaze ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
Hocam,
mesela yani, buyurun, Tatarlardan bahsettiniz. Mesela hani bunlar postacı teşkilatı bir anlamda. İstanbul'un yine önemli hanlarından birisi olan Elçi Han 18. yüzyılda bu postacı teşkilatının kullandığı bir han olarak karşımıza çıkıyor mesela.
Hocam çok özür dilerim, bir araya girmek istiyorum. Şimdi pek çok ihtiyacın karşılandığı çok fonksiyonlu bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun bugün tam olarak yani dünyada herhangi bir yerde bir karşılığı yok değil mi hocam? Yani Türkiye'de mesela pek çok otel var, insanların işte konular göçer yaşayan, seyahat eden kişilerin dinlenebileceği oteller falan var ama bu kadar kapsamlı, bu kadar çok ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede bir yapının galiba bir benzeri yok.
Evet, aslında çok güzel bir tespitte bulunuyorsunuz. Hani geçen hafta kahvehaneleri konuşurken de kahvehane günümüzdeki birçok sosyal işlevi olan yapının yapıyı kendi içerisinde barındırdığını belirtmiştik. Çeşitli işlevler sunduğunu ifade etmiştik. Aynı şeyi handa için de görebiliriz. Han mimarisine yansımış olan bir özelliği var. Çoksa da yapı bloğunu kendi içerisinde barındırır. Mesela kahve ocağı vardır, mescit vardır, içinde çeşme, bazı hanlarda ahırlar vardır, su kuyusu vardır, deposu vardır, mahzeni, dükkanları vardır. Böyle bu çeşitlilik aslında onun işlevini de renklendirebilir. Hı hı. Ve bu anlamda aslında hanlar böyle kendi kendine yetebilen bir mekansal ünite olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve işte bir erken modern dönemde hanın görmüş olduğu işlevi bugün çok sayıda yapı o işlevi üstlenmektedir. Evet. Mesela hanlar bir taraftan ticaret mekanıdır. Bugün çok sayıda işte plazalar, başka şeyler bu işe bakmaktadır. Veya hanlar mesela bir otel odası gibidir aslında. Şöyle düşünün, 18. yüzyılda İstanbul'a geldiniz. İyi de paranız var, nerede konaklayacaksınız? Evet. Muhtemelen herhalde 18. yüzyıl sonlarında eğer imkanınız varsa çok iyi bir han odası kiralayabilirsiniz kendinize. Boğaz manzaralı ise manzaranın da tadını çıkarmış olabilirsiniz. Aynı zamanda hanın avlusu mesela bir sosyalleşme ortamıdır, bir kamusal ortamdır. İşte çeşmenin yanı başında bir aşık saz çalar, şarkılar söyler, türküler söyler. Veya bir hikaye anlatıcısı meddah o çevreden insanlara bir şeyler anlatabilir. Dolayısıyla yani çok sayıda işlevi barındıran bir yapıyla karşı karşıyayız aslında.
Evet. Aklıma şu geldi. Han kavramının ya da kurumunun günümüzde karşılığı nedir diye ben de şöyle zihnimde bir düşünürken aslında eski İstanbul Havalimanı'nın olduğu yerde bugün işte Dünya Ticaret Merkezi var. Hemen yanında bir fuar var ve yanında da çeşitli oteller var. Aslında bir hanın işlevini gördüğü fonksiyonlar birkaç kuruma bugün ayrılmış bir şekilde o bölgede belki mevcut. Diğer taraftan han deyince aslında esnaf, ticaret, alışveriş aklımıza geliyor. bugün bu kavramları düşündüğümüzde de herhalde ilk önce AVM'ler aklımıza geliyor.
Evet, doğru.
Ama AVM'ler hanı herhalde karşılamıyor. Bir de oradaki temel bir farklılık da hanlardaki ne diyelim insan yoğunluğunun daha çok yetişkin erkek olması. Yani bir herhalde kadının hanlarda girip çıkması çok uygun görülmezdi, öyle değil mi?
Evet, yani hanlar genel itibariyle erkeklere, yetişkin erkeklere hitap eden bir şey. Kadınların hanlara dahil olduğu karşılaştığım arşiv belgelerinde iki durumla karşılaştım. Birincisi bir vezir hanında bir han odasında kırıkçı çıkıkçı varmış. Yani kırık çıkık problemi olan kadınların izinle ancak bu hana girebileceklerine dair bir hükümle karşılaşmıştım. Bir ikinci olaraksa esir hanında kadınların bulunma durumu var. Ama bu ise zaten biraz hani mecburiyetten olan bir şey. Esir hanında hem erkek hem de kadınlar alınıp satılmaktadırlar. Esir hanı dediğimiz yer ise bugünkü Nur Osmaniye Camii'nin hemen karşısındaki bölgede bulunan önemli hanlardan birisidir. 19. yüzyılda tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Bir de belki daha gayri ahlaki unsurlarla, mesela han odalarında kadınların bulunması söz konusu olabilir ama bu da çok fazla arşiv belgelerine yansımıyor. Ancak böyle anlatılarda karşılaştığımız bir durum. Yani en genelde baktığımız vakit hanlar genel itibariyle yetişkin erkeklere hitap eden bir yapı blok aslında.
Evet. Aslında Osmanlı'dan kalan hanlar mevcut. Özellikle Eminönü, Kapalı Çarşı bölgesinde daha yoğun olmak üzere belki günlük alışveriş hengamesinde kadınlar daha çok yoğun bir şekilde o taraflarda bu hanların içerisinde bulunuyorlar. Buralar Osmanlı'da da bir kamusal alandı, bir ticari alandı. Yani buralar mesken alanları değildi. Bu noktada belki şunu sormak lazım. Bir ticaretgah olarak, ikametgah olarak algılandığı için kadınların oraya erişimi bir anlamda sınırlanıyor muydu? Ya da burada bekçiler vesaire vardı, akşamları kapanıyordu. Biraz daha o handaki işleyişi anlatmanız mümkün mü acaba?
Yani şimdi aslında çok farklı han yapılarıyla karşı karşıya olduğumuzu az önce ifade etmiştik. Ama en genel itibariyle hani başta da ifade ettiğimiz gibi böyle yarı kamusal, yarı mahrem bir alan gibi karşımıza çıkıyor. Mesela akşamları kapısı kapanıyor hanın. Yani belli saatten sonra içeriye girmek çıkmak yok. Hanın bir bekçisi var. Artı bir ortak sorumluluk alanı mesela han. Yani handa bir olay vuku bulduğunda oradaki insanlar hani mahalle tartışmalarında da karşımıza çıktığı gibi ortak bir sorumluluk üstlenmiş oluyorlar. Ayrıca hanın aslında farklı farklı üniteleri var. Mesela han odaları daha çok mahrem alana hitap ediyor. Özellikle üst katlar çoğu durumda konaklama için kullanılıyor. Böyle bir şahsın adresi gibi, evi gibi düşünebiliriz bu odaları. Ya da ama işte o odaların önünde olan dehlizler daha kamusal bir mekanı temsil ediyor. Veya han avluları tümüyle kamusal, hem bir kezin ortak kullanabildikleri yerler olarak karşımıza çıkıyor. Benim tahminim yani hanın içinde avlu etrafındaki dükkanların çok fazla ticaret için kullanılmadığı yönünde, özellikle kadınlar açısından. Bir de hanların dışa bakan dükkanları var sokaklar taraflarında. Buralarda daha çok belki hani gündelik perakende ticaretin yapılabileceğini düşünüyorum. Özellikle hanın içlerindeki odalar veya oradaki ticaretgah olan mekanlar ya toptan ticarete yönelik faaliyetler içerisindeler ya da ofis gibi faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Mesela az önce Büyük Yeni Han'dan bahsetmiştik. 3. Mustafa'nın 1763 tarihinde yaptırmış olduğu, içerisinde 164 tane odanın yer aldığı, bölümün yer aldığı ve 3 katlı, 2 avlulu oldukça büyük bir han, bir adeta kaleyi andıran bir han. Bu han inşa edildikten bir 30-40 yıl sonra sarraf esnafının ana mekanlarından biri haline geliyor. Sarraflar için hani kadınlarla bir ilişkileri pek söz konusu değil. Direktmen onların ofisi fonksiyonu üstlenmiş oluyor bu han aslında. Hı
hı. Bu anlattıklarınızda aslında şunu da çıkarmak mümkün mü Ahmet Hocam? Yani bu hamların belki de önemli bir kısmı yapılan ticaretin çeşidi bakımından daha ihtisaslaşmış ticaret alanlarıydı. Yani dediğiniz gibi bazıları sarraf işiyle uğraşırken belki kimileri bakır işi, kimisi ipek işi gibi işlerle uzmanlaşmıştı diyebilir miyiz? Bir de buna bağlı olarak şunu soracağım. Yani perakende satışın pek görülmediğini, daha çok sizin kanaatinizin toptan ticaretin yapıldığını ifade ettiniz. Bu biraz da belki de ne diyeyim, kadınların olmayışı, orada esnafın ticaretin toptan ticaret yapmasını da biraz bize açıklıyor. Merak ettiğim şey şu, lonca sistemiyle bu hamlar arasında bir ilişki var mı? Yani gelen bazı ham maddelerin esnafa dağıtılması, ticaretin yapılması, orada lonca ketüda adaları vesaire, onları da görüyor muyuz kayıtlarda, belgelerde?
Evet, aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani aslında lonca sistemi ve dahi siyasi iktidar aslında bir şekilde belli esnaf gruplarının belli bölgelerde faaliyetlerini sürdürmesini talep ediyordu. Çünkü aslında bunun üzerinden kontrol mekanizmasını daha kolay gerçekleştirebilirdi. Aslında çeşitli belgelere baktığımızda bunu da görebiliyoruz. Yani mesela 1793 tarihli böyle İstanbul'daki hanlardan bahseden bir belgede işte Sepetçiler Hanı'nda çizmeci esnafının çoğunlukla bulunduğunu görüyoruz. İşte Esir Pazarı Hanı'nda esircilerin, Valide Hanı'nda sarraf ve bezirganların, işte Çatal Hanı'nda dikici esnafının olduğunu görüyoruz. Mesela Büyük İnan, az önce bahsettiğimiz sarraf ve bezirgan esnafı yer alıyormuş. Tabii bu tümüyle genellenebilir bir şey değil. Yani hani siyasi iktidar her ne kadar bunu belli yerlerde toplamaya çalışsa, bir de pratik amaç, pratik nedenlerden dolayı bu çok daha elverişli olsa bile, yine de hani esnafların farklı farklı yerlere dağılmaları söz konusu olabilmektedir.
Evet. Hocam, bir de İstanbul'daki hanların odalarının sayılarının değişik olduğu, işte kimisinin 10 odalı, kimisinin 50 odalı şeklinde yapılandığını ifade etmiştiniz. Bu biraz da galiba bölgenin, o hanın bulunduğu bölgenin ihtiyacına göre dizayn edildiğini gösteriyor, değil mi?
Evet, aslında hani işte az önce konuştuğumuz bir han tahriri vardı. Orada 418 tane handan bahsetmiştik. Hı hı. Mesela o hanların büyük bir çoğunluğu aslında bugün ticari bölge dediğimiz yerde yer alıyor İstanbul'da. Bu ticari bölge ise işte Eminönü Limanı'ndan başlıyor. Yeni Cami ile mesela Rüstempaşa Camii'nin olduğu yerden ta işte Bedesten, iki Bedesten'e kadar olan bölge. Bu araya biz ticari bölge diyoruz. İki bölgeyi de birbirine bağlayan uzun çarşı var. Tam Rüstempaşa'nın oradan başlayıp ta arkada Kadırga Limanı'na kadar giden, ta Bizans döneminden günümüze kadar devam etmiş olan uzun çarşı. Şimdi mesela bu 418 hanın büyük bir çoğunluğu bu bölgede yer alıyor. Hatta mesela bu listede yer alan büyük hanların işte 32 tane en büyük hanın 28 tanesi yine bu bölgede. Bunun dışında sadece Çukurçeşme'deki taş hanı görüyoruz. Yani Laleli Camii'nin yanındaki taş hanı, Fatih'teki Şekerci hanını ve Büyük İğne hanı ve Kasımpaşa'daki Çıtak hanını görüyoruz. Geriye kalan büyük hanların büyük bir çoğunluğu bu ticari bölgede yer alıyor.
Evet. Bunu söyleyebilir miyiz Ahmet Hocam? İstanbul'un merkezinden İstanbul'un çeperlerine dışına doğru çıktığımızda, mesela diyelim ki Büyükçekmece, Çatalca tarafında var olan hanlar, varsayım üzerinden konuşuyorum, daha çok kervansaraya benzeyen yapılar mıdır? Yani ticari fonksiyonu ya da işlevi biraz daha böyle menzilhane sistemi üzerindeki kervansaraylara benziyordur demek mümkün mü?
Evet, bence demek mümkün. Zaten Büyükçekmece'de mesela böyle bir yapı var. Ona Büyükçekmece Kervansarayı ifadesi de kullanılıyor. Yani az önce de ifade etmiştik. İstanbul'da özellikle 17. yüzyılın sonlarına kadar bu kervansaray ismi kısmen kullanılıyor ama 18. yüzyıldan itibaren kervansaray ifadesi İstanbul'daki yapılar için kullanılmıyor. Mesela bu benim bahsettiğim tahlilde de hiçbir şekilde kervansaray ismi geçmiyor. Sadece han ya da bekar odası, oda şeklinde geçiyor. Ve İstanbul'daki şehir içi hanların büyük bir çoğunluğu da tarihi yarımadadaki ticari bölgede konumlanıyorlar. Eminönü Limanı ile Kapalı Çarşı dediğimiz yer arasında. Kısmen belli bir oranda Aksaray'a doğru bölgede yer var. Birkaç Kasımpaşa'da, Galata'da birkaç önemli han var ve bir de Üsküdar çevresinde hanları görüyoruz, birkaç önemli. Ama büyük bir çoğunluğunu ticari bölgede görüyoruz. Tabii ki ticari bölgenin bu hanların merkezini oluşturan Kapalı Çarşı gibi önemli bir yapı blokuyla karşı karşıyayız. O bugünkü AVM'lerin bir tür eski versiyonu gibi karşımızda duruyor.
Eyvallah. Evet. Hocam bir ara verelim. Aranın ardından inşallah sohbeti devam edelim. Aslında yani konuşulması gereken birkaç mevzu daha var. Çok ilginç mevzular. Mesela Kapalı Çarşı'nın hikayesini biraz dinlemek istiyoruz sizden. İnşallah ikinci bölümde bunları değerlendirmeye devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla beraber Doktor Ahmet Yaşar hocamızı konuk ediyoruz. Kendisiyle çarşılar ve hanlar meselesini değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi aradan önce İstanbul'daki hanların ve çarşıların biraz gelişimini konuşmuştuk. Kapalı Çarşı bugün de çok herkes tarafından bilinen ve ziyaret edilen tarihi mekanlardan bir tanesi. Sultan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethinden sonra işte bölgede ticari faaliyetlerin yürütülmesi adına oluşturmuş bir mekan mıdır burası? Biraz onun gelişimi ve İstanbul'daki hanların gelişimiyle ilgili neler söylemek istersiniz hocam?
Aslında Kapalı Çarşı sanılanın aksine Fatih döneminde inşa edilmiş bir yapı değil. Oradan başlayabiliriz arz ederseniz. Yani genel itibariyle hatta Kapalı Çarşı'nın kapısının üzerinde 1461 tarihi yer alıyor. Ona bakınca birçok insan herhalde bu büyük yapı bloku 1461'de inşa edildi diye düşünüyor. Halbuki o yapı bloku yaklaşık 2,5 asır sonra ortaya çıkmış oldu. Fatih Sultan Mehmet 1453 tarihinde Konstantiniyye'yi fethettikten sonra şehirdeki en önemli uğraşlarından birisi de ticari altyapının kurulması olmuş oldu.
Evet.
Bu çerçevede tarihçi Tursun Bey'in de ifade ettiği gibi Bezezistan ve çarşılar ve pazargahlar ve Ayende ve Ravende içi vasi kervansaraylar yaptırdı. Yani Bezezistan, çarşılar ve kervansaraylar inşa etti, hanlar inşa etti. Bu çerçevede Haliç'teki liman bölgesi zaten etkin bir alandı. Onun daha şeye doğru inşa edeceği saraya yakın bir çevrede Bedesten inşasıyla çok önemli bir gelişim gerçekleştirdi. Bu çerçevede 1456 yılı baharında taştan, yeni, sağlam ve büyük bir bina olan Cevahir Bedesti'nin ve etrafındaki çarşının yapılmasının emrini verdi Fatih Sultan Mehmet. Ve yaklaşık bir yıl sonra da 1457 tarihinde de çok önemli bir yapı ortaya çıktı Bedesti. Bu böyle ortaçağ Orta Doğusu'nun Kayseriyası ya da Roma Ticari Bazilikası'nın bir tür uyarlaması olan anıtsal ticari bir mekandı. Ve mimari ve kentsel açıdan da yeni bir binaydı aslında. Ve sonrasında bunun etrafında dükkanlar, hanlar ve çeşitli ticari mekanlar inşa edilmiş oldu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in hayatının son yıllarında inşa edilmiş olan Sandal Bedesteni ile bu bölge daha da genişlemiş oldu. Şimdi Bedesten dediğimiz şey önemli bir yapı, ticari yapı aslında. Hatta Evliya Çelebi şehirleri bedestenli şehirler ve bedestensiz şehirler diye ikiye ayırır. Çünkü bedestenin varlığı o şehrin uluslararası ticaret anlamında önemli bir yer edindiğini gösterir bize. Mesela İstanbul'da, tarihi İstanbul'da 3 tane bedesten bulunuyor. Çoğu Anadolu'nun büyük kentinde birden fazla bedesten olmaz genel itibariyle. İstanbul'daki 3 bedestenden ilki Fatih'in yaptırdığı Cevahir Bedesteni, cevherler anlamına geliyor. Diğeri Sandal Bedesteni, hemen Nur Osmani Camii'nin karşısında yer alıyor. Bir diğeri ise muhtemelen ya Fatih döneminde ya da 2. Beyazıt döneminde yaptırılmış olan Galata Bedesteni'dir. Sonrasında bu ticari mekanların gelişmesi özellikle 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın önemli katkısıyla daha da ileri bir noktaya gitmiş oldu. 17. yüzyıla geldiğimiz vakit çok önemli hanlar yine inşa edildi bu çevrede. Özellikle Kösem Sultan'ın 1651 tarihinde Çakmakçılar Yokuşu'nda inşa ettirmiş olduğu Büyük Valide Han çok önemli bir rol üstleniyor. Çünkü tarihi yarımada içerisinde kapsadığı alan itibariyle en büyük han Büyük Valide Han. 240 civarında odası olan oldukça büyük bir han burası. Üç avlulu, ortasında bir mescidi olan büyük bir yapı bloku. Hatta bunu belki başka zamanlarda da konuşulabilir. 19. yüzyılda burası İstanbul'daki İranilerin çok etkin kullandıkları mekanlardan birisi. Yani Kerbela törenlerini mesela burada gerçekleştiriyorlar. Hafif bir espri mahiyetinde bir şey de anlatayım. Bir gün böyle iş adamlarıyla bu hanları geziyorduk. Bu hanın üçüncü avlusunun olduğu yere aslında Sagir Han deniyor. Sagir küçük demek Arapça. Ben Sagir Han diye bahsederken oradaki esnaflardan birisi biz bunu Sagir Han diye biliyorduk dedi. Sagir duymayan anlamında. Aslında kelime zaman içerisinde ne noktaya gelmiş. Benzer yine bir kelime kullanımı şeyde de vardır. Mesela tahta kale diye herkes bugün söylüyor. Yani tahtadan sanki bir kale varmış gibi bir anlam çıkıyor. Halbuki orası tahtal kaledir. Yani kalenin altı anlamına geliyor. Buradaki kale ise şeydir. Hemen yukarıda bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde Fatih'in yaptırmış olduğu saray vardır. Dolayısıyla bu bölgede sarayın altı anlamına gelmektedir bir anlamda. Kelimeleri doğru kullanmak aslında önemli bir durum. Yine 17. yüzyılda çok önemli bir yapı bloku var. Hemen Çemberlitaş civarında. Orası ise Vezir Han'dır. Köprülü Mehmet Paşa'nın inşa ettirmiş olduğu han. Aslında bu iki han mesela han mimarisinde çok ciddi bir açılım yapıyor. Çünkü çok büyük. Adeta konuşmamızın başında Bekir Hocam'ın ifade ettiği kervansarayları andıran, kaleyi andıran yapılar bunlar. Ve şehrin silüetinde de çok ciddi manada değişim dönüşüm sergilemiş oluyorlar. 18. yüzyıla geldiğimiz vakit çok ciddi bir değişim olacak. Çünkü 18. yüzyılın başında İstanbul'daki mimari etkileyecek çok önemli iki gelişme var. Bunlardan bir tanesi 1703 tarihindeki Edirne vakası sonrasında Osmanlı Sultanı'nın fiil olarak İstanbul'da bulunmaya başlamış olması. Malumunuz olduğu üzere 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'nın fiili başkenti Edirne'ydi. Sultan hatta orada tahta çıkan sultanlar bile olmuştu. 1703 Edirne vakası sonrasında saltanat ailesi İstanbul'a taşınmış oldu. Bir diğer önemli gelişme ise 3 Aralık 1701 tarihinde eski Bedesten civarında vuku bulan yangın meselesi. Bu yangın sonrasında Sultan II. Mustafa'nın emriyle yangın afetinden korunmak ve korunaklı bir bina ihdas etme mülazasıyla bugünkü kapalı çarşı dediğimiz yer ortaya çıkmış oldu. İşte 2 bedesten, 4000 civarında dükkan, 20 civarında hanın üstü örtülerek bugünkü kapalı çarşı ortaya çıkarılmış oldu. Bu kargirden bina yapma özellikle 18. yüzyıldaki İstanbul'un inşaat ortamını çok ciddi manada etkilemiş oldu. Kargirden neden bina yapmayı tercih eder? Bunun en önemli nedeni aslında yangınlar. Hatta 18. yüzyıl sonlarında İstanbul'da bulunan seyyah Dalavey şöyle diyor İstanbul için. Yangınlar o kadar sıktır ki onsuz iki ay geçmezler. Ve İstanbul'da hakikaten gerek yangınlardan gerekse depremlerden çok çekmiştir malumunuz olduğu üzere. Yine böyle bir yangın sonrasında bugünkü kapalı çarşı ortaya çıkmış oldu. Özellikle 18. yüzyılda İstanbul'da çok sayıda kargir hanlar inşa edilmeye başladı. Özellikle Sultan 3. Mustafa'nın burada çok önemli bir rolü var. Hatta Sultan 3. Mustafa uzun bir zaman sonra İstanbul'da ilk defa han inşa eden sultan olarak karşımıza çıkıyor. Yani 16. yüzyıldan sonra hiçbir sultan İstanbul'da han inşa etmemişti. Ya işte valide sultanlar ya da paşalar inşa ediyorlardı veya vakıflar inşa ediyorlardı. Ve ilk olarak 3. Mustafa İstanbul'da 3 tane han inşa girişiminde bulundu. Büyük Yeni Han, Çakmakçılar Yokuşu'nda, Küçük Yeni Han ve bir de Eminönü taraflarındaki bir taşhan inşasına başladı. Ve sonrasında diğer padişahlarda, 3. Selim ve diğer padişahlarda da yine inşaat süreçleri devam etmiş oldu. 19. yüzyılda başka bir han tipiyle karşı karşıyayız. Bu ise büro hanlar. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra biraz da değişen yaşam tarzları itibariyle İstanbul'da yeni han tipleri ortaya çıktı. Bunları da büro han olarak ifade ediyor bazı tarihçiler. Bir anlamda işte avukatların veya çeşitli esnaf gruplarının büro olarak kullanmaya başladıkları hanlar. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da aslında daha çok Galata taraflarında inşa edilmeye başlamışlardı.
Evet.
Yani aslında şöyle diyebiliriz herhalde. Fatih döneminde başlayan ama Mimar Sinan döneminde oldukça ne diyelim zenginleşen 18. yüzyılda da belki de biraz daha tamamlanan bir gelişim süreçleri vardı İstanbul hanlarının. Ben bu noktada biraz daha farklı bir konuya, birinci kısımda değindiğimiz ama kısa geçtiğimiz bir konuya biraz daha durmak istiyorum. O da hanlardaki gözetim meselesi, siyasi iktidarın buralardaki kontrol ve gözetim mekanizmaları nasıldı ve han içerisindeki kolektif sorumluluk diyebileceğimiz şey. Yani siz ilk kısımda hanların akşamları işte kapılarının kapandığını, bekçilerinin olduğunu, belli bir saatten sonra girilemediğini vesaire söylediniz. Yetişkin erkeklere açık olduğunu, yani kadınların buralarda alışveriş yapmadığını vesaire konuştuk. Ama diğer taraftan burada konaklayan insanlara baktığımızda askeri statüde, yani yönetici statüde diyebileceğimiz işte Yeniçerisinden farklı kesimlere kadar insanların da olduğunu görüyoruz. Ve belki de esnaf Yeniçerileri burada özel bir rol oynuyordu diye düşünüyorum. Çünkü bazı evraklarda bu tür yerlerin, hanların mefasit, yani fesatlık alanı olarak bir ne diyelim problem alanı olarak da görüldüğünü az çok biliyoruz. Biraz bunları açmak mümkün mü? Belki şununla da bağlayabilir miyiz? Bazı hanlar, yani çoğu handa belki hepsinde mescit vardı. Bu gayet normal geliyor bize. Burada bir sıkıntı yok ama içinde meyhane olan hanlar da vardı. Dolayısıyla belki hanların bir kısmında gayrimeşru işler de yapılıyordu. Dolayısıyla bu mefasit olarak, fesatlık alanı olarak görülen bu alanlarla ilgili neler diyebiliriz? Devletin, iktidarın gözetim mekanizmaları nasıl işliyordu? Bu konuda neler diyebiliriz?
Benim anlatacağım birçok şey anlattınız aslında. Bu benim için kolay bir durum oldu. Şimdi bununla ilgili ilginç bir belgeyle karşılaşmıştım. 1766 tarihinde, bu hatta işte büyük deprem sonrasında Şeriye Sicil, İstanbul Kadı Sicillerine kaydedilen, sureti çıkarılan bir fermanda. Fermanın başlangıç satırlarında şöyle bir ifade vardı. Hanların kesreti mefasidi kesireyi mucip olduğu ifadesi yer alıyordu. Yani hanların çok olması çok sayıda mefaside sebebiyet verir anlamında genel bir kabul vardı. Ben de bunun peşine gittim. Neden hanların çok olmasını mefasit olarak görüyorlar? Mefasit, mefsede kelimesinin çoğulu aslında, bilirsiniz. Mefsede böyle bozulmaya sebebiyet veren, fesat ve zarar içeren anlamına geliyor. Böyle Osmanlı pratiğinde de mefsede daha çok belli bir çevrede ya da toplumun genelinde diğerlerine sözlü ya da fiili zarar vermek suretiyle toplumun ahenginin bozulması anlamına geliyor. Yani neden Osmanlı siyasi iktidarı hanların çok olmasını mefsede olarak görüyor, mefasit olarak görüyor? Belgeleri inceleyince aslında üç durumla karşılaştım. Bunlardan birincisi, hanlar belli bir oranda meçhulül ahval olan kişiler, meçhulül ahvaller için bir ikametgah özelliği gösteriyor. Meçhulül ahval, ahvali bilinmeyen. Özellikle yani erken modern toplumlarda siyasi iktidar bir şekilde kimin nerede ne yaptığını bilmek istiyor. Yani kayıt içinde olmasını istiyor belli bir oranda. bu günümüzde zaten hayatın bir parçası da her yerde gözleniyoruz, o bambaşka bir şey. Ama erken modern toplumda bir şekilde özellikle kefalet sistemi yoluyla siyasi iktidar şehirdeki herkesin bir şekilde bilinir olmasını istiyor. Mef'ulül ahval olmasını istiyor. Ama bu kanlar özellikle bekar taifesi için ya da işte İstanbul'da çeşitli amaçlar için gelmiş olanlar için bir ikametgah fonksiyonu gösteriyor. Dolayısıyla devlet buraları kontrol etmekten endişe ediyor. Bir başka önemli mefasit özelliği hanların, bu hanlar özellikle belli dönemlerde, isyanlarda potansiyel isyancılar için ikamet yeri fonksiyonu görüyor. Ya da asilerin buluşma yeri oluyor. Mesela 1730 Patronu Halil isyanında isyancılar hanlarda bir araya geliyorlar. Ya veya 1740 şehir isyanında Bedesyen çevresindeki bazı hanlarda bulunan kişiler isyan ediyorlar ve isyanı iştirak ediyorlar. Yine benzer bir şekilde 1821 tarihinde Rum isyanı esnasında İstanbul'daki hanların hepsi, yani belli bir Rumların bulunduğu hanları kayıt altına alıyor siyasi iktidar ve ellerinde silah var mı yok mu onları kontrol etmeye çalışıyor. Bir başka önemli özellik ise, yani mefasit olarak görülen özelliği ise hanların içerilerinde koltuk meyhanelerini barındırıyor olmaları. Yani meyhane aslında hayatın önemli bir parçası. 600 civarında 19. yüzyıl başları İstanbul'unda meyhane var. Ama yine de hani devlet açısından, siyasi iktidar açısından özellikle kamu düzenini ahlak merkezi olarak tanımlayan siyasi iktidar açısından buralar yıkıcı potansiyel barındırıyor. Düzeni bozan bir hüviyeti söz konusu koltuk meyhanelerinin. Benim mesela tespit edebildiğim bu 600 civarında meyhanenin 12 tanesi hanlarda bulunuyor. Ve bunlar da koltuk ismiyle ifade ediliyorlar. Aslında buradaki koltuk ifadesi daha çok han odalarının küçük olmasıyla ilgili bir şey. Genel itibariyle han odaları böyle belki de 15 metrekare, en fazla 20 metrekare olan yerler. Dolayısıyla küçüklüğü anlatıyor koltuk. Ve siyasi iktidar, yani bu üç önemli gördüğüm neden dolayısıyla bu mekanlar üzerinde bir kontrol mekanizması geliştirmeye çalışıyor. Mesela belgelere baktığımız vakit çok ilginç kavramlarla karşılaşıyoruz. Hanlarda bulunan kişileri mesela eşhası meşhulül ahval diye tanımlıyor. Veya erazil diyor, reziller diyor mesela. Eşirra ve esfel makuleleri şirretli ve sefil olarak tanımlıyor burada bulunanları. Veya kalyoncu vesaire levandat taifesi diyor. Bu kalyoncunun imajı her zaman kötüdür genel itibariyle. Veya eşkıya makulesi diyor. Eşkıya olarak geliyor. Ve bu hanlarda bulunan kişiler de işte mesela fısku fesada sebebiyet veriyorlar. Fesada, fesat yani bir anlamda dedikodu gibi düşünebiliriz. Veya kimi özel durumlarda eşirrayı yani şiddetli insanları başlarını topladıkları iddia ediliyor. Veya her akşam cemiyet ve fısk üzere bir araya geldiklerini. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Mesela oradan geçen kadınların ve erkeklerin işte geçip gitmelerine engel oluyor. Ya da ibadullahın şeyini engelliyor. Geçip gitmesini engelliyor. Mesela Kürkçü Han'la ilgili bir hüküm hatırlıyorum. Kürkçü Han'daki meyhane de bulunan kişiler oradaki mescitte namaz kılmayı engellediği yönünde bir şikayet dolayısıyla takibata uğruyor mesela. Şimdi aslında burada kullanılan söyleme baktığımız vakit biraz böyle siyasi iktidarın bu mekanları nasıl algıladığını biz görmüş oluyoruz. Yani mefasit olarak gördüğü yeri bir şekilde siyasi iktidar önlemeye çalışıyor. Hani bu çerçevede de Mecelli'de çok meşhur bir söz vardır. Def-i mefasit celbi menafiden evladır. Yani işte kamu yararı için öncelikli olarak toplumda mevcut muzur şeyleri ortadan kaldırmak devletin siyasi iktidarı önemli görevlerinden birisidir. Ve bu çerçevede de bu olumsuz olarak gördüğü şeyleri engellemeye çalışıyor. Aslında hani tamam bu böyle biraz hani şey fıkhi olarak izah edilebilecek bir durum ama bence tümüyle siyasi iktidarın alanda boşluk bırakmak istememesiyle ilgili bir durum. ve bir anlamda meçhulül ahval olan kişileri veya mekanları mef'ulü ahvale dönüştürmeye çalışması olarak okuyabiliriz aslında.
Hocam geçen hafta kahvehanelerden bahsederken oraların da bir anlamda böyle insanların buluşup işte iktidarı eleştirdiği, muhaliflerin bir araya geldiği mekanlar olarak da tanımlayabiliriz demiştiniz. Aslında kervansarayların da özellikle 18. ve 19. yüzyıldaki kervansarayların da bu anlamda kahvehanelere benzer bir tarafının olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
Kesinlikle söyleyebiliriz. Şehir içanları İstanbul özelinde adeta kahvehane gibi. Çünkü burada insanların hani bir araya geldikleri, buluştukları, kendilerini ifade edebildikleri bir yer. Dolayısıyla siyasi iktidar açısından da bir tehdit görevi üstlenmiş oluyor. Ve siyasi iktidar da kendi elinden geldiğince bu mekanları kontrol etmeye çalışıyor.
Evet. Bu noktada şu hususun altına çizmekte fayda var. Yani hanların aslında mefsedet ya da mefasit mekanları olarak görülmesi bu hanlarda yapılan ticaretle ilgili bir şey değil. Yani ticaretin kötülenmesi söz konusu değil. Aslında mesele daha çok konaklama ile ilgili. Yani burada kimlerin konakladığı, erazil diye tabir edilen insanların ve onların eylemlerinden dolayı aslında bu fesat, mefasit, mefsedet gibi kavramların kullanıldığını söyleyebiliriz. Ben şuna benzetiyorum aslında. Bugün bile bir otelde kaldığınızda sizin işte kimlik bilgilerinizi otel ilgili emniyet birimine bildirir. Yani bir kaçak göçek birisi kalıyorsa hemen gece odanıza polis gelip sizi götürebilir. Yani bu tür durumlar yaygın bir şekilde olabiliyor. Dolayısıyla aslında mesele bugün nasıl bazı diyelim konaklama yerleri, oteller böyle gayrimeşru işler için kullanılıyorsa geçmişte de herhalde bu tür eylemler hanların mefasit alanları olarak görülmesinde önemli bir rol oynamış diye düşünüyorum. Yoksa yapılan ticaretin burada bir kabahati yok.
Evet. Yani aslında hani konuşmamızın şeyinden beri, sohbetimizin başından beri hep ifade etmeye çalışıyoruz. Hanlar çok işlevli yapılar. Yani sadece ticaret değil, işte konaklama fonksiyonları, işte karargah fonksiyonları falan söz konusu. Aslında bu mefsede meselesi biraz hanların bu meçhulün ahvallerin için bir karargah olmasıyla veya işte isyancıların karargahı olmasıyla ilgili bir boyutu. Mesela bir başka boyutu var. Burası aslında bazı insanlar için bir ikametgah. Yani İstanbul gibi bir şehir aslında çok sayıda mücerret kişiyi barındırıyor. Yani bekar taifesinden insanları barındırıyor. Şehrin yabancısı olan insanları barındırıyor. Ve bunlar da böyle ailelerin yaşadığı mahallelerde, evlerde yer bulmaları pek mümkün değil. Dolayısıyla han odalarında ya da bekar odalarında kalıyorlar. Bazıları tek başına bir han odasını kiralayıp orada yaşarken bazıları birkaç kişi bir araya gelip bir han odasını kullanabiliyorlar. Mesela bununla ilgili de ilginç bir şeyle karşılaşmıştım. Mesela acaba bir han odasında ölmek ne demektir diye düşünmüştüm. Ve bu çerçevede tereke kayıtlarına baktım. Askeri kastam defterlerine 18. yüzyılın ikinci yarısında. İstanbul'a çeşitli amaçlar için gelmiş olan işte tüccar, asker, medrese öğrencisi ve mevsimcil işçi gibi kişilerin han odasında kaldıklarını ve hatta bazılarının da buralarda öldüğünü görmüş oldum. Çünkü hani terekeler vefat edenlerinden geriye kalan her türlü menkul, gayrimenkul, eşya ve paraların tespit edilip kayıt altına alındığı defterlerdir. Ve bu kayıtlara baktığımız vakitte de aslında bir han odasında yaşayan kişinin maddi kültürünü ve gündelik yaşam pratiklerini az çok görebiliriz belli bir oranda. Mesela ilginç bir şeydi. Yani işte bir taraftan çok zengin bir esnafla da karşılaşabildiğimiz gibi terekesindeki mal varlığı cenazesinin defnine bile yetmeyecek kadar gariban olan insanlarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela Şekerçiler Hanı'nda daha çok Yeniçeriler kalıyor. Mesela en azından o belgeye yansıdığı kadarıyla. Burada kalan Yeniçeriler çok da gariban. Mesela bir tanesi hakikaten yetmiyor. Yani çok az mal varlığı var. Üzerindeki kıyafeti, bir kılıcı var o kadar. Silahı var, başka bir şey yok gibi. Ama öbür taraftan işte Eminönü taraflarında Hüseyin Ağa diye birisi var. Kendisi çok daha farklı bir durumu var. Hem kuru yemişçi esnafı, Seyyid aynı zamanda, yani Hazreti Peygamber soyundan geldiğini ifade ediyor. Böyle bir unvan kullanıyor. Aynı zamanda da Yeniçerilerin 12. bölük odası yoldaşı. Yani bir Yeniçeri unvanı satın almış. Mesela bir han odasını tek başına kullanıyor. Ve oldukça da yani zengin bir hayatı var gibi. Çok sayıda kıyafeti var. Birkaç yatağı var. Döşek, yastık vesaire. Hatta yemeklerini orada yapıyor muhtemelen. Bir ocak da var zaten han odasında. Başka bir handa da kuru yemişçi dükkanı var. Zindan kapı civarında. Orada da kuru yemişçilik işini sürdürüyor. İstanbul'a yakın birkaç yerde tarlaları var. Orada da yine yetiştirmeler yapıyor. Bazı ürünler yetiştiriyor. Ve aynı zamanda kimlerle borç ilişkisi içerisinde girdiğini de görebiliyoruz. Yine kendisine benzer ünvanlar olan kişilere borç vermiş veya para borç almış. Aslında yani İstanbul'da bir yabancı gibi yaşayan Hüseyin Ağa adeta şehrin bir sakini gibi han odasında ömrünün sonuna kadar yaşamış. Hatta yani mirasçıları da olmadığından muhtemelen bekar birisi. Eşi ve çocukları yok. Yani onun ikametgahı aslında han bir anlamda. Bunun gibi mesela mollalar da, yani medrese öğrencileri veya hocaları da yine han odalarında ikamet edebiliyorlar. Yine en önemli kesimlerden birisi askerler. Özellikle hani belli dönemde İstanbul'da bulunan askerler han odalarını ikametgah olarak kullanabiliyorlar.
Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten doyurucu, bilgilendirici, keyifli bir program oldu. Ebu Bekir Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa
ben de bu sohbetten oldukça zevk aldım. Açıkçası geçen hafta kahve ve kahvehaneleri konuşmuştuk. Bugün de hanları ve ticaretin merkezlerini konuştuk. Hanların farklı fonksiyonlarını konuştuk. Bu kısıtlı zaman içerisinde bunları konuşmaya çalıştık. Eğer dinleyicilerimiz bu konuda farklı okumalar yapmak isterlerse Ahmet Yaşar hocamızın makalelerini buradan tavsiye de etmiş olalım. İnşallah haftaya görüşmek üzere diyorum ben de.
Eyvallah hocam. Tekrar ben de teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği Yolculuk programımızda Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Yaşar hocamızla beraber hanları ve kervansarayları konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olun. Sayılı günler diliyoruz.